Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yücel'de hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 16 Ferverdin 1401 Hicri Kameri, 3 Ramazan 1443 ve miladi 5 Nisan 2022 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardında sırasıyla Din Alemi Sayın Yahya Kabancı ile mübarek Ramazan ayının faziletleri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Kur'an-ı Kerim ile 30 gün ve Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Abendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Kapsamlı nükleer kalkınma belgesi yakında görücüye çıkarılıyor. İran'ın dış ticaret verileri kesinleşti. İran sinemasından 3 film TRT ekranına geliyor. Türkiye'den Tunus parlamentosu nüfesine tepki geldi. Ve işgal rejiminde Filistinlilere karşı tutuklamalar sürüyor. Şimdi haberler.
İran hükümet sözcüsü, İran Milli Nükleer Enerji Günü'nün yaklaşığına değinerek 9 Nisan tarihinde Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı törende ülkenin kapsamlı nükleer kalkınma stratejisi senedenin tanıtılacağını duyurdu. Hükümet sözcüsü Ali Bahaduri Cehrumi, Salı günü yeni Hicri Şems'i İran'da düzenlenen ilk basın toplantısında mübarek Ramazan ayını tebrik ettikten sonra İran İslam İnkılabı lideri her yıl olduğu gibi yeni yılın başında yılın sloganını belirleyerek hükümet yetkililerine ve halkımıza yeni bir ümit vermiş oldu. İslam İnkılabı liderinin bu hükümet hakkındaki görüşü ümitlendirici ve beyan ettiği konular her zaman olduğu gibi ülkemizin meselelerine çözüm yolu olacaktır ifadelerini kullandı. Hükümet sözcüsü açıklamasının devamında hükümetin İran İslam İnkılabı liderinin Nevruz konuşmasının ardından harekete geçtiğini belirterek bu durumda tarım ve doğal kaynaklar alanlarında bilgi tabanlı ve istihdam yaratıcı üretimi destekleyecek taslakları önceliklerine eklediğini belirtti. Cehrumi İran Milli Nükleer Enerji Günü olarak adlandırılan 9 Nisan'a yaklaştığımızı belirterek bu yıl nükleer enerji kurumunda düzenlenecek olan törende Cumhurbaşkanı reisinin de katılacağını belirterek söz konusu törende ülkenin kapsamlı nükleer kalkınma stratejisi senedi tanıtılacaktır ifadelerine yer verdi. İran hükümet sözcüsü açıklamasının devamında İrna muhabirinin Amerika'nın devre muhafızları ile ilgili İranlı hakiki ve hukuki isimlere karşı uyguladığı yeni yaptırımlara ilişkin sorduğu soruya şeffaf müzakerelerin esnasında yeni yaptırımların uygulanması müzakere tarafının ciddi olmadığını ve iyi niyetler beslemediği gösterir şeklinde cevap verdi. Ali Bahadur Cehrumi, İran'a karşı uygulanan yeni yaptırımlara dair açıklamasının devamında, bu ve buna benzer yaptırımların uygulanması Amerika'nın halkımıza karşı düşmanlık beslediğini daha net bir şekilde milletimizi hatırlatarak Amerika'nın müzakerelerde iyi niyet taşımadığını göstermektedir ifadelerinde yer verdi.
İran gümrüğü İran'ın dış ticaret hacminin Hicri Şems'i 1400 yılında 101.6 milyar dolar olduğunu belirtti. İran gümrük sözcüsü Ruhullah Latifi yaptığı açıklamada İran'ın toplam dış ticaretinin 163.9 milyon ton ağırlığında ve 101.6 milyar dolar olduğunu duyurdu. Açıklamaya göre geçen sene dış ticaretin değer olarak %38, ağırlık olarak %12.4 oranında arttığına dikkat çekti. Aynı sürede İran'ın petrol dışı ihracatının ağırlık olarak %9 ve değer olarak da %40 oranında arttığı belirtildi. Söz konusu sürede İran'ın ithalatının 48.6 milyar dolar, ihracatının 53 milyar doların üzerine çıktı.
İran'da 90 bin euroluk yatırım yapan yabancı uyruklu kişiler için 5 yıllık ikamet izni verilecek. İran Yatırım Kurumu Yabancı Yatırım Ofisi Genel Müdürü Abul Fazl Kudei bu bağlamda yaptığı açıklamada yabancı yatırımcılar için İran'da ikamet izninin 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı ve yatırım tutarının 250 dolardan 91 euro olarak hükümetin kararı ile değişeceğini duyurdu. Yetkili yabancılar için ikamet izninin artırılmasının komşular başta olmak üzere yabancı ülkelerin vatandaşlarını yatırım için teşvik etmek amacıyla yapıldığını vurguladı.
Türkiye'nin kültür sanat kanalı TRT2'de Nisan ayında İran sinemasından 3 filmi ekrana getirilecek. TRT'nin kültür sanat kanalı TRT2, Nisan ayı boyunca her akşam farklı bir film yayınlayacağını açıkladı. Filmler arasında İranlı yönetmen Muhammed Rahmanian'ın sinema tezgahı Abbas Kiyar Rüstemi'nin yönetmenliğini yaptığı Nemai Nezdik, yani Yakın Plan ve Menişe Hikmet'in yönetmenliğini üstlendiği Bandarban yani Hayal Bandosu filmi de televizyon ekranında olacak. 7 Nisan saat 22'de Hayal Bandosu filmi ekranlarda olacak. 19 Nisan saat 22'de Sinema Tezgahı, 22 Nisan saat 22'de ise Yakın Plan filmini izleyebilirsiniz.
Beyaz Saray Sözcüsü yaptığı açıklamada anlaşmanın durulmasından ötürü İran'ı suçlayarak Amerika ve müttefiklerinin güçlü bir anlaşmaya varılması noktasında hazırlıklı olduğunu iddia ederken Amerika'nın mevcut kararsızlığının devam ettiğini gösterdi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, pazartesi günü Washington'a düzenlenen bir basın toplantısında Viyana müzakerelerine dair sorulan bir soruya müzakerelerin bir sonuca ulaşması İran'ın elindedir yanıtını verdi. Bazı Avrupalı tarafların belirttiği üzere anlaşmanın sonuca ulaşması Amerika'nın siyasi kararını beklerken Beyaz Saray Sözcüsü açıklamalarından devamında Amerika müttefikleri ve siyasi ortakları aracılığıyla Viyana görüşmelerinde nihai bir anlaşmaya varmak için müzakere etmiştir. Söz konusu anlaşma Amerika'nın çıkarları doğrultusunda olursa Joe Biden bu anlaşmayı kabul edeceğini bildirdiği ifadelerine kullandı. Beyaz Saray Sözcüsü, Amerika ve müttefiklerinin sağlam bir anlaşma sunmaya hazır olduklarını ancak İran'ın da buna benzer eylemlerde bulunması gerektiğini iddia etti. Jen Psaki konuşmasının devamında buna rağmen İran, COEP ile ilgili olmayan bazı meseleleri gündeme getirmiştir. Bizim hedefimiz anlaşmaya geri dönmektir iddiasında bulundu.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 39 kişinin daha yaşamını yitirdiği 4615 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 140.407'ye, vaka sayısı ise 7.175.780'e çıktı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu enflasyon aldı gidiyor, hükümet sadece vatandaşa fedakarlık diyor, enflasyon en acımasız vergidir dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Meclisi'ndeki grup toplantısında konuştu. Enflasyon hakkında değerlendirme yapan CHP lideri şöyle dedi. ENAKA bağımsız bir grup. Bunlara göre yıllık enflasyon yüzde 143. ENAK mı doğru? Enflasyon aldı gidiyor. Hükümet sadece vatandaşa fedakarlık diyor. Enflasyon en acımasız şekilde vergidir. Patatese %207, salatalığa %193, patlıcana %185, margarine %160, kaba %153, karnabahara %146 zam geldi. %61 doğru mu? Zam artı zam artı zam eşittir Recep Tayyip Erdoğan. Bu işin sorumlusu sarayda oturan. Bakkalı sorumlu tutmayacağım. Hayır diyen Kılıçdaroğlu 20 yıldır memleketi yönetiyorsun. Ekonomistim diyor. Laf arasında çakma ekonomist. Çakma ekonomist Merkez Bankası'nı söylediniz ya. Öte yandan Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na tazminat davası ile ilgili ayrıntıları arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ana muhalefet lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı. Erdoğan kendisine sen ekonomist değil olsan olsan beşli çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar diyen Kılıçdaroğlu'na dava açtı. Kılıçdaroğlu ise konuyla ilgili değerlendirmeyi grup toplantısında yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında hükümeti ve Erdoğan'ı aynı konu üzerinden eleştirdi.
Tahsildarlığını yapıyor diye eleştirdim. Bunun üzerine mahkemeden bir karar aldılar. Efendim ben ihtiyatlı konuşacakmışım. Beşli çete diyemeyecekmişim. Mahkeme böyle karar vermiş. Hangi mahkeme? Sarayın mahkemesi böyle karar vermiş. O hakime açık ve net söylüyorum. Ben beşli çete diyeceğim. Bak bakalım sen ne yapacaksın? Ben hakkı hukuku savunacağım. Vatandaşın hakkını hukukunu savunacağım. Sen beşli çeteden yana tavır alacaksın. Ben sana hakim değil, sen de beşli çetenin yandaşısın diyeceğim. %10'a çalışmaz, daha yükseğe çalış. Ben de biliyorum. Her şeylerini finanse ediyorlar. Ben de biliyorum. Savcıya da sesleneyim, bu ülkenin savcılarına da sesleneyim. Rüşvet olaylarının üzerine niye gitmiyorsunuz? 5 kişiye 203 milyar liralık ihale verilecek. 5 kişiye. Ve bu 5 kişinin adı kamudan ihale alan en büyük 5 şirket diye bütün dünya literatürüne girecek. Görenler ne diyecek? Malı götürenler diyecek. Sen bana kalkıyorsun diyorsun ki beşli çeteyi kullanma diyorsun. Söyleyin. Bunların hiçbirisi bildiğimiz ihale değil.
Kılıçdaroğlu konuşması böyleydi. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi 1 Nisan'da verdiği ara kararda Kılıçdaroğlu'na ihtiyatlı tedbiren uyarı kararı verdi. Kasım Alcan, İstanbul.
Haber bültenimiz devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mart ayı enflasyonu beklenenin üzerinde çıktı. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine göre Mart ayı enflasyonu beklentinin üzerinde çıktı. Mart ayında tüketici fiyatları TÜFE bir önceki aya göre %5,46 arttı. Böylece yıllık enflasyon 20 yılın zirvesine çıkarak %61,14 oldu. Akademisyenlerin oluşturduğu enflasyon araştırma grubunun araştırmasına göre ise Mart ayı enflasyonu %11,93, yıllık enflasyon %142,63 olarak ortaya konuldu. Bu arada TÜİK rakamlarına göre yurt içi üretici fiyatları da aylık bazda %9,19 yükselirken Aralık 2021'e göre %29,31, geçen yılın Mart ayına kıyasla %114,97 arttı. Türkiye'de Mart ayında yıllık bazda %61,14 artan enflasyon bir kez daha son 20 yılın en yüksek zirvesini gördü. TÜİK verilerine göre enflasyon aylık bazda ise %5,46 oldu. Rakamlar ekonomistlerin aylık %5,46 5,30, yıllık %60,90 beklentisinin üzerine çıktı. Enflasyonda 20 yılın zirvesine işaret eden artışlara göre Mart ayında tüketici fiyatı endeksi TÜFE bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %61,14 arttı. TÜİK verilerine göre ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Mart ayında en az artış gösteren ana gruplar %1,78 ile giyim ve ayakkabı, %1,84 ile konut ve %2,78 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık 2022 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla %13,29 ile ulaştırma, %6,55 ile eğitim, %6,4 ile lokanta ve oteller oldu. Mart 2022'de endekste kapsanan 409 maddeden 69 maddenin ortalama fiyatında düşüş olurken 27 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 313 maddenin ortalama fiyatında ise artış görüldü. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Haber bültenimiz devam ediyor. Türkiye hükümeti Tunus parlamentosunu feshedilmesine tepki gösterdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Tunus'ta parlamentonun feshedilmesi konusunda yakından takip ediyoruz, Tunus kazanımlarını kaybetmemeli vurgusu yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin NATO'daki rolü hakkında ise bu rolün asla tartışılamayacağını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 ülke lideriyle yaptığı görüşmelere ilişkin Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tesis etmeye yönelik samimi gayretleri ülkemizin istikrarlaştırıcı gücünü de pekiştiriyor ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lider diplomasisini hız kesmeden devam ettiğini vurgularken bugün Bulgaristan, Finlandiya, Almanya, Kazakistan ve Sırbistan liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde ikili ilişkileri geliştirecek adımları ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konulara istişare ettiğini belirtti. Gerçekleştirilen telefon görüşmelerine dair değerlendirmelerine devam eden İletişim Başkanı Altun şunları kaydetti. Büyüyen diplomatik ve insani kapasitesiyle Türkiye'nin önemi, krizlerin çözümü için sunduğumuz yapıcı ve gerçekçi katkılarla daha iyi anlaşılıyor. Dünyanın Türkiye'nin dostluğunun insanlık için sağlayacağı kazananların farkına varması milletimiz için iftihar vesilesidir. Cumhurbaşkanlığımızın altını çizdi, adil bir barışın kaybedeni olmaz anlayışı ile bundan sonra da barış, istikrar ve diyaloğu teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstanbul ve Tekirdağ'da yapılan sahte dolar operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Sahte dolar basılan matbaada yapılan aramada 2650 adet tabaka halinde basımı yapılmış 1.060.000 sahte Amerikan doları, 8.000 adet tabaka prova baskısı yapılmış değeri 3.200.000 sahte Amerikan doları, 76 adet kesimi tamamlanmış yüzlük banknotlar halinde sahte Amerikan doları, sahte Amerikan doları yapımında kullanılan kilişe kalıp sahte para yapımında kullanılan 10 paket pelür kağıt ele geçirildi. Pelür kağıdın basımı tamamlandığında piyasa değeri 5 milyon sahte Amerikan dolarına eşdeğer olduğu belirtildi.
İşgal rejimi 2015 yılından bu yana 9.000 Filistinli çocuğu tutukladı. Ayrıntılı haberi ediniyorsunuz.
Filistin Esir Kulübü 5 Nisan tarihine tekabül eden Filistin Çocuk Günü'nün arefesinde işgal güçlerinin Filistinli çocuklara yönelik zulümleri hakkında yayımladığı raporda İsrail İşgal Yönetimi'nin 2015 yılından Mart 2022'nin sonuna kadar geçen süre içinde toplam 9.000 Filistinli çocuğu esir ettiğini dile getirdi. Filistin Esir Kulübü, Filistin Çocuk Günü münasebetiyle bugünden yayımladığı raporda halen işgal rejiminin zindanlarında ergenlik yaşının altında 160 Filistinli çocuk esirin bulunduğuna dikkat çekti. Bunların işgal rejiminin Ofer, Damon ve Mecru cezaevlerinde tutulduğu belirtildi. Rapora göre işgal güçlerinin 2000 yılının Eylül ayının sonunda patlak veren Aksa intifadasının başlamasından bu yana tutukladığı 18 yaşın altındaki Filistinli sayısı ise 19 bini buldu. Bunların içinde 10 yaşın altında çocuklar da var. Esir kulübü yaptığı açıklamada çocukların esir edilmesinin işgal rejiminin değişmeyen politikalarından biri olduğuna ve çocukların genellikle Yahudileştirme faaliyeti çerçevesinde inşa edilen yerleşim merkezlerine yakın köylere, kasabalara, beldelere veya mülteci kamplarına ya da işgal altındaki Kudüs'ün mahallelerine yapılan baskınlarda esir edildiğine dikkat çekti. Açıklamada en fazla çocuğun Kudüs'teki evlere yapılan baskınlarda esir edildiği belirtildi. Esir kulübünün raporunda işgal güçlerinin çocuk esirlere sorgulama esnasında işkence etmelerinin ayrıntıları ve başvurulan işkence yöntemleri hakkında da bilgi verildi. Siyonist işgal rejiminin yasaları, şabak elemanlarına çocuklar da dahil olmak üzere Filistinli tutuklulara sorgulama esnasında işkence yetkisi veriyor. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Haber bültenimiz devam ediyor. Siyonist rejim ordusu direniş güçlerinin eylemlerinden duyduğu korku için işgal topraklarının güneyinde tatbikat düzenliyor. İşgal rejim ordusu sözcüsü Abihay Edrai, İsrail ordusunun bugün işgal altındaki Filistin topraklarının güneyindeki İlat bölgesinde tatbikata başladığını duyurdu. İsrail yetkili tatbikata zırhlı araçlar, savaş uçakları ve gemilerinin katıldığını ve akşam saatlerine kadar devam ettiğini bildirdi. Bu arada direniş güçleri işgalcilerin cinayetlerine karşılık olarak Beit Lahem'in güneyinde Siyonist yerleşimcileri ateş ettiler.
Ermenistan Savunma Bakan Yardımcısı Karabağ bölgesinde ateşkes rejiminin kırılgan olduğuna işaretle bölgenin durumunu endişe verici olarak niteledi. Azerbaycan Cumhuriyeti askerlerinden 25 Mart'taki ilerlemeleri Ermenistan'ı endişelendirmeyi başlamıştır. Bu ilerlemeler Rus, Bordo, belirli güçlerine müdahalesiyle engellendi ve Azeri güçler kendi mevzilerine geri döndüler. Ermenistan Savunma Bakan Yardımcısı Arman Sarkisyan bu bağlamda yaptığı açıklamada Karabağ'daki durumdan endişe duyduğunu dile getirdi. Gazetecilere konuşan yetkili her an gerilemenin tırmanabileceğine zira ateşkesin de kırılgan olduğunu vurguladı. Yetkili bazı devletlerin Ukrayna savaşına göre bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışabileceğini sözlerine ekledi.
Ve son haberimiz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, batılı ülkelerin ekonomi alanındaki hatalarını Rusya'ya yıkmaya ve sorunlarını Rusya'ya bedel ödeterek çözmeye çalıştığını söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran'ın Çabahar Limanı'nın Hint ve Orta Asya ticaretindeki rolü etrafında. Farklı ülkelerdeki bazı şehirlerin coğrafi konumu bu şehirlerin önemini ve rolünü kat kat artırmaktadır. Bu tür şehirler ise coğrafi özelliklerinden dolayı stratejik bir konuma sahiptir. İran'ın farklı şehirler arasında ülkenin güneydoğu bölgesinde Umman Denizi ve Fars Körfezi yakınlarında bulunan Çabahar Limanı özel bir konuma sahiptir. Bu yüzden birçok bölge ülkesi bu şehri önemli ve kritik bir şehir olarak görmektedir. Aslında İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde ülkenin güneydoğusunda bulunan Çabahar Limanı, stratejik konumu ve Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan gibi kara ve çevreli ülkelerin sıcak sulara ve açık sulara erişim kapısı olması dolayısıyla bu ülkeler ayrıca ticaretini Orta Asya ile geliştirmek isteyen Hindistan için büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda Çabahar Limanı'nın önemi hakkında Hint Alt Kıtası tanınmış uzmanı Pir Muhammed Mulla Zehi verdiği röportajda şu değerlendirmede bulundu. Hindistan'ın bölgede güçlü bir bölgesel ortağa ihtiyacı vardır. İran İslam Cumhuriyeti ise Hindistan liderlerinin düşündüğü ortak ülkedir. Hint Alt Kıtası uzmanı ayrıca şunları kaydetti. Hindistan liderleri bölge ülkelerinin iletişim yolları ve bağlantılarına uzun vadeli bir yaklaşıma sahipler. Bu yüzden Yeni Delhi, Afganistan ve Orta Asya'ya ihracatı ve ithalatını yapmak için bu stratejik limanı önemli bir liman haline getirmek istemektedir.
Aslında İran'ın Çabahar Limanı, Hindistan ve Orta Asya ve Kafkas Cumhuriyetlerine ekonomik ve ticari gelişimin yanı sıra karşılıklı ilişkiler kurmak için iyi fırsatlar sunuyor. Çabahar Limanı'nın önemi nedeniyle bölgedeki birçok politikacı limanı gerçekçi bir şekilde değerlendirmeye ve nitelendirmeye çalışmıştır. Bu bağlamda Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, İran'ın Çabahar Limanı'nı Hindistan'ın Orta Asya ile ticari ilişkilerinin doruk noktası için bir platform olarak nitelendirdi. Aşgabat'ta 3 günlük ziyaretler seçilen Cumhurbaşkanı, dahil olmak üzere Türkmen hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde Hindistan Cumhurbaşkanı, Hindistan'ın da Orta Asya ülkeleriyle ticari ilişkilerini geliştirmede ve büyütmede Çabahar Limanı'nın önemini de vurguladı. Hindistan Cumhurbaşkanı'nın pazar günü sona eren 3 günlük Türkmenistan ziyareti sonucunda iki taraf 4 işbirliği anlaşması imzalamıştır. Bu anlaşmalarda taraflar Kuzey-Güney Uluslararası Ulaştırma ve Transit Koridoru ile Aşgabat Uluslararası Ulaştırma ve Transit Koridoru'nun önemi de vurgulandı. Bölgenin yönetici liderlere ve politikacılara İran'ın Çabahar Limanı'nın korumunu ve önemini fark etmeden ve dillendirmeden önce Tahran yetkilileri gerekli kalkınma projesini de ve altyapıyı oluşturarak bu stratejik limanın petrolünü ve limanın rolünü ve korumunu da önemli ölçüde güçlendirmiştir ve perçinledi. Aslında son 20 yılda İran yetkililer yatırım yolu ile liman kenti Çabahar'ın konumunu ve stratejik rolünü pekiştirdi ve bu limanda temel malların da ticareti ve transiti için zemin sağlamıştır. Bir liman kentinin veya bir serbest bölgesinin konumu ve önemi esas olarak bu şehirlerde uzun yıllardır yapılan yatırımlara bağlıdır. 5 yıllık plan çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti bu limanın büyümesini ve gelişmesini de sağlayan çok sayıda yabancı yatırım da çekmiştir. Liman kentini geliştirmek ve Hindistan ile Orta Asya Cumhuriyetleri ve Kafkaslar arasında malların ticareti için gerekli kapasiteyi yaratmak hep öngörülen amaçlar arasında yer almıştır. Çabahar Limanı'nın Hindistan ile Orta Asya arasındaki korumanın genel bir özetinde şunu söylemek gerekir ki, yolun başında ticari mal ve hizmet geçişi için uygun koşullara sahip olan Çabahar Limanı, şüphesiz gelecekte daha güçlü bir konuma sahip olacaktır ve daha fazla hizmeti bölge ve dünya ülkelerine sunacaktır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Suudi Piyonluğu'nun sonu başlığı altında. Kanıtlar ve gelişmeler Suudi Arabistan'ın Yemen'in istifa etmiş firari Abdurrah ve Mansur Hadi'yi desteklemekten vazgeçtiğini ve pratikte Mansur Hadi'nin Yemen'in siyasi arenasından silindiğini gösteriyor. Abdurrah ve Mansur Hadi 1994 yılında 2012'ye kadar 18 yıllık sürede Yemen eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in baş yardımcısıydı. Bu dönemin ardından Mansur Hadi 2012 yılında sembolik ve sahte bir seçimle hiçbir rakibi bulunmadan Ali Abdullah Salih'in alternatifi olarak Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Mansur Hadi'nin 2 yıl boyunca Yemen geçici Cumhurbaşkanı olması planlanmıştı. Ancak 2014 yılında bir yıl daha yasa dışı bir şekilde Cumhurbaşkanlığı süresini uzattı ve 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı dönemi sona ermesine rağmen bu makamından istifa etti. Yemen Ensarullah hareketiyle yaşadığı ihtilaflarından dolayı Suudi Arabistan'a kaçtı ve Riyad'dan Sana'ya dönmesi ve tekrar Yemen'de iktidarda bulunması için yardım talep etti. Tabii zaten Mansur Hadi'nin bu talebini de beklemeyen Suudiler ancak bu durumu saldırı bahanesi ve zemini olarak gösterip savaşı başlattılar. Bu süre boyunca 7 yıl savaş yıllarında Mansur Hadi Suudi Arabistan başkentinde ikamet etmeye devam etti. Mansur Hadi bu yaklaşımı ile Yemen'de iktidara geri gelebileceğini ve yeni bir hükümet kurabileceğini de hayal etmişti. Ancak savaşın 7. yılının sona erdiği bir sırada kanıtlar ve belgeler Mansur Hadi'nin artık kullanamaz bir piyon haline geldiğini, Suudilerin de Mansur Hadi'yi iktidara geri getirme gibi bir niyetlerinin olmadığını gösteriyor.
Bu bağlamda Fars Körfezi İşbirliği Konseyi inisiyatifiyle geçen çarşamba günü Yemen'le ilgili Riyad müzakerelere başladı. Ancak istifa eden hükümet başkanı Abdurrabi Mansur Hadi ve yardımcısı Başbakan Muin Abdülmelik bu müzakerelere ve açılış törenine katılmadı. Yemen basını Mansur Hadi'nin Riyad toplantısında bulunmamasının Ali Suud'un uzun sürede Suudi Arabistan'da ikamet eden Abdurrabi Mansur Hadi'yi de devre dışı bırakmaya karar verdiğini gösterdiğini yazdı. Bu arada Mansur Hadi'nin herhangi bir siyasi toplantıya, medya görüşmelerine katılmaya veya diğer ülkelerdeki yetkililerle temasa geçmesine de izin verilmedi söyleniyor. Ali Suud içinden olan ifşaat yapılan bir blogcu ve haber kaynağı olan Müştehit Twitter hesabından yaptığı açıklamasında bazı kaynaklar Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi'nin Mansur Hadi'nin herhangi bir siyasi ziyaretini veya medyaya görünmesi yasakladığını bildirdi. Bu kaynaklara göre oyunun bitti ve Mansur Hadi'nin fiilen elendiği söylenebilir. Bir başka noktada ise Suudi Arabistan'ın Mansur Hadi'ye bu tavrının Güney Yemen Geçiş Konseyi Başkanı Adres el-Zuveyde'yi Riyad tarafından daha saygılı davranıldığı bir durumda gelmesidir. El-Zuveyde, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından destekleniyor. Dolayısıyla Mansur Hadi ile başından beri anlaşmazlık yaşayan Birleşik Arap Emirlikleri, Mansur Hadi'yi de devirmek için Suudi Arabistan'a kendi görüşünü empoze etmeyi başarmış görünüyor. Mansur Hadi'nin Yemen iktidarı yapısından çıkarıldığı haberi henüz resmi olarak doğrulanmasa da bu yıllarda özellikle savaşın 7. yılında Ali Suud'un Mansur Hadi'ye yönelik muamelesi günümüz dünyasında bir ülkenin tek bir kişiye desteğinin iktidara gelmesini yol açabileceğini de göstermiştir. Bu kişinin de pratikte güç kazanmasına yol açmayacağı gibi pratikte de o kişiye karşı nefreti de beraberinde getirecektir. Çünkü böyle bir şahıs ülkesine ve milletine ihanet etmiş sayılır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Ramazan sohbetleriyle ilgili sizin karşınızdayız. Bugün sohbetimizde mübarek Ramazan ayının önemli ve değerli faziletleriyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşacağız. Din alimi Sayın Şeyh Yahya Kamacı hocamız bizimle birlikte bugün. Yahya hocam hoş geldiniz diyor ve ilk soru olarak mübarek Ramazan ayının faziletleri hakkında müminler için neler söylemeliyiz efendim?
Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve huve hayrul muin. Evvelen Allah-u Teala'nın bu mübarek aylarında ve insanın yaratılış felsefesini anladığı, idrak ettiği ve aynı zamanda güzel ahlaka sahip olduğu bu ayda siz değerli sorumlular ve kardeşlerime bu yükü üstlendiğinizden dolayı çok çok teşekkürler ediyorum. Allah devamlı görevinizde muvaffak eylesin. Evet, Ramazan ayı 12 ayın sultanıdır. Çünkü Allah-u Teala insanı yaratırken insanı kendisine çeksin diye ve insanlığını idrak etsin diye bir takım bahaneler icat etmiştir. Allah evvelen insanları cehennem ateşi için yaratmamıştır. Allah-u Teala insanları cennete varsınlar diye, Allah'a doğru hareket etsinler diye ve yaşam felsefeleri Allah'a yönelik bir tekamül olsun diye yaratmıştır. O tekamül nerede oluşur? İşte insan insanlığını ve o sıfatı elde edilse ancak olur. O sıfatları nerede insan elde edebilir? İşte böyle mukaddes günlerde, aylarda ve bu günleri beklemekte ve bunun intizarını çekmekte insan ancak elde edebilir. Evet, Ramazan ayı en kutsal aylardan biridir. Yani insanın eğitimi o aydadır. İnsanın tekamülü o aydadır. İnsanın kendisine çeki düzen vermesi o aydadır. Gafil insan Allah'ını o ayda ister istemez tanımaktadır. Çünkü niye? Herkese umumu bir görevdir. Allah-u Teala insanı imtihan için yaratmış. İşte bu imtihanı da özellikle Ramazan ayında bergarar etmiştir. Ramazan ayı öyle bir aydır ki Hicri Kameri olaraktan Allah-u Teala bunu Hicri Kameri yılında istemiştir. Niye? Çünkü bir takım insanlar Ramazanlıkta oruç tutmayı bahane etmesinler diye. Zorluğu bahane etmesinler diye. Ve Ramazanlıkta oruç tutsunlar diye Allah-u Teala her güne denk getirmiş. Yani kışa denk getirmiş, yaza denk getirmiş, ilkbahara, sonbahara denk getirmiş, sıcak, soğuk, ılık, bunların hepsini böylece insanın bahanesini kessin diye Allah-u Teala yaratmıştır. Yani her günde Allah insanı imtihana çeker. İnsan eğer yazda oruca teşebbüs etseydi bahane peşinde olabilirdi. Allah'ım ben işimden dolayı, yiyecek içeceğimden ve çoluk çocuğumun rızkından dolayı tutamıyorum derdi. Veya gücüm yoktu derdi. Allah-u Teala bu bahanesinin önünü alarak aynı Ramazan'ı kışa da getirdi. Aynı Ramazan'ı ilkbahar ve sonbahara da getirdi. İşte bundan kaçış yoktur. Ve Ramazan ayı oruç tutmak Peygamber Efendimiz'in de sözüne dikkat ettiğimizde buyurur ki cehenneme karşı bir siperdir. İnsanoğlu ateşe karşı kendisine bir siper icat etmelidir. Ve aynı zamanda cehenneme karşı siperi nedir? İşte Ramazan ayında oruç tutmaktır. Ramazan ayında sadece bu değil ki orucu yani aç kalmak. Hayır. Sadece insanoğlu yemek saatlerini değiştirmesidir. Bu bir imtihandır. Evet. Gece, akşam yemeği yerine iftar saati geçerlidir. Ve sahur da aynen devam etmektedir. Gündüz öğlen yerine işte akşamdan sabaha kadar sen vazifeni yapabilirsin, yiyip içebilirsin. Sadece gündüzden gecenin değişimidir. Yani gündüzden biraz yemekten içmekten kısmalısın.
Aynen.
Başka bir farkı yoktur. Ama acaba kısabilir misin? İmtihandır. Eğer kısarsansa cennet seni bekliyor. Şeytana uymamak, şeytana uyarsansa hayır cehennemlisin. Eğer şeytana uymazsan cennet seni beklemektedir. İşte Allah-u Teala o ayda bereketini kılmış. O ayda insan kendisini eğitmektedir. Ruhsal olarak eğitmektedir, bedensel olarak eğitmektedir ve çeşitli hastalığı ki insanın bedenine arız olmaktadır. Ramazan ayının orucunu tutmasıyla insan o bedenindeki hastalıkları ve o işlenen aynen bir arabanın motoru gibi yağı bozulmuşsa yağı temizlemekte o motora can vermekte ve o motorun ömrünü uzatmaktadır. İşte insan da yemek saatini değiştirmesiyle Allah'ın emrine uymasıyla böylece yaşamını bir nevi uzatmakta ve sağlıklı yaşama geçmektedir. Ve aynı zamanda da ruhunu temizlemelidir.
Tahran Radyosu.
Şimdi bu mübarek Ramazan ayı aynı zamanda bir fırsat olarak da önümüze çıkmaktadır hocam, bildiğiniz gibi. Zengin insanların fakirlere yardımda bulunması, onlara iftar vermesi gibi böyle güzel amelleri içeren bir aydır Ramazan ayı. Şimdi bunu biz nasıl değerlendirmeliyiz? Nasıl mübarek Ramazan ayını bir fırsat olarak kendimiz için değerlendirmeliyiz acaba?
Allah-u Teala Ramazan'ı neden yaratmış? Bir sebebi de zenginler fakirlerin kadir kıymetini bilsin, durumunu anlasın ve fakirliğin ne kadar zor olduğunu idrak etsin, kendilerine tekil düzen versinler diye. Çünkü Ramazanlıkta zengin fakirin farkı yoktur. Sağlığın yerindeyse herkes aç kalacaktır. Herkes oruç tutma mecburiyetindedir. Oruç tutan zengin fakirin o zaman halini anlar. Halini anlamasıyla beraber Allah-u Teala sadece oruç tutmak değil, belki bunda bedensel, manevi ve maddi olarak da ibadet karar vermiştir. Mesela son bayram namazına kadar zekatı fitre vardır. O zekatı fitreyi son olaraktan malının içerisinde veya o her insan başına Allah-u Teala farz kılmıştır ki o zekatı fitreyi ayırsın ki maddi olarak orucu kabule geçsin. O fakir fukaranın hakkı olur. Onların ilerlemesine, zenginleşmesine sebep olur. Ve bir de imkanlı insanlar aç kaldığında o zaman idrak eder fakirin durumu nedir? Mallarında olan zekatıdır, komşudur ve sadakasıdır. Bunları en azından ayırt etmeye teşebbüs eder. Evet, Allah-u Teala zaten insanoğlu yapısı öyledir ki bedensel sıcaktan aynı anda kışa soğuğa girersen yaşama mümkün olmaz. Hastalıklar ve o insanın bedeni ona dayanmaz. Onun için Allah-u Teala ortada ne yaratmış? Bir sonbahar yaratmış. İnsanı o sıcaktan kışa direğmen geçirmiyor. Sonbaharda ılık bir havayla alıştıra soğuk havaya geçiriyor. Veya kıştan yaza direğmen geçirmiyor. İlkbahar yaratmış. İlkbaharda ılık havayla onu sıcağa alıştırıyor. İşte insanoğlu içinde Allah-u Teala Ramazan ayından önce Şaban ve Recep ayı karar vermiş. Bu üç ayların hürmeti, bereketi, insanı cennete götürmesi ve aynı zamanda Ramazan'a bir hazırlık ayıdır. Ramazan'a Allah-u Teala insanları hazır ediyor. Bu aylarda geçici olarak da birkaç gün oruç tutmakla insan başının ağrısını veya bedeninde olan ağrıyı gidermeye çalışır. Ve tam sağlam bir vücutla, sağlam bir ruhla Ramazan ayına girer. Çünkü o ayda taviz yoktur. Bu ayda gücü olan herkes mecbur Allah'a bendeli gitmek mecburiyetindedir. Çünkü mazereti olmadan orucu yiyemez. Ama Şaban da, Recep de o mübarek aylarda istediğin zaman yersin, istediğin zaman tutarsın. Bu istek sana nedir? Bir hazırlıktır. Ramazan için Allah-u Teala bu aylara hazırlık ayı yaratmıştır. Bunlarda büyük sevaplar oluşturmuştur. Ve bu aylarla aynen kıştan direkt yaza değil, belki kıştan ilkbaharı deneyip böylece yaza girmek gibidir. Allah-u Teala bizim de vücudumuzu ona göre ayarlamış ve maneviyetimizi ayarlamış. Emel yapacağımız günleri de bize bu şekilde öğretmiş. Çünkü Ramazan ayı öyle bir aydır ki Kur'an ayıdır. Ramazan ayı vilayet ayıdır. Ramazan ayı Kur'an'ı taşıyan ümmetin ayıdır. Ramazan ayı ümmetle Allah'ın arasındaki irtibat köprüsüdür. Ramazan ayı ruhsal, insanın ruhunu temizleyen ve bedenini temizleyen ve hedefine insanı ulaştıran bir aydır. Ramazan ayı sadece yemek, içmeyi kesmek değil. Belki insanın baş bölümünde oluşan gözdür, kulaktır, ağızdır, dildir. Bunlara da hakimiyet sağlamasıdır. Ve bunların da oruçlu olması. Yani oruçlu insan yemeye içmeye yasakken gözün, kulağın, dilin, ağzın getireceği günahları da en azından yasak olduğunu idrak etmelidir. İnsanoğlunun hedefi bunları yapmak. Yani Allah'ın kurallarına uyup imtihanı kazanıp şeytanı ve seferden uzak olmak.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Yahya Kamacı hocamızla konuştuk. Mübarek Ramazan ayının faziletleri konusuyla ilgili sohbetimizi dinlediniz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde Filistin medyasının işgalci Siyonist askerlerin Mescid-i Aksa'nın Babul Amuc alanında oruçlu Müslümanlara saldırdığını duyurması, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Amerika'nın İran'ın kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacağını bilmesi gerektiğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Almanya'da Şii alimlere ve İslami merkezlere saygısızlığa tepkiyi konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Almanya'nın Hamburg kentinin İslami merkezinde düzenlenen oturuma katılanlar, Almanya'da Şia alimlere ve bazı İslami merkezlere saygısızlıkta bulunmasını kınadı. Merhaba Ajansı'nın bildirdiğine göre mübarek Ramazan ayının başlaması dolayısıyla Almanya, Hollanda ve Belçika'da bulunan alimler ve din adamları Hamburg İslami merkezinde bir araya geldi. Hamburg İslami Merkezi Başkanı Hüccetül İslam Muhammed Hadi Mufattih, Irak ziyareti, Necef ve Kerbela dini ilimler merkezlerinde taklit mercileri ve seçkin hocaları ile görüşmeleri hakkında bir rapor sundu. Oturum, Avrupa kıtasında İslami merkezlerin Kur'ani faaliyetleri başlığı altında düzenlendi. Bu arada Northeim kentinde İslam karşıtı radikal unsurların Müslümanların mezarlarına saygısızlıkta bulunması üzerine Almanya Şiaları Federasyonu bir bildiri yayımlayarak bu çirkin ameli kınadı. Bu bağlamda Hüccetül İslam Mufattih de Almanya Cumhurbaşkanı'na bir mektup yazarak Almanya Polis Teşkilatı'nın kontrol noktalarında camilerin şanı ve konumuna saygı gösterilmesini istedi.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesinde İran'ın biyoteknolojik kalkınma genel sekreterinin İran'ın ilaç alanındaki ithalatının 1 milyar dolardan daha az olmasını sağladıklarını belirtmesi, Amerika'nın İran'a karşı hasmane politikalarını sürdürmesi gibi haberlere yer verirken, Horasan gazetesinde yurt dışında yaşayan İranlı vatandaşlara seyahat kolaylığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yargı Erki Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Merkezi Sekreteri Kazım Garibabadi, yurt dışında yaşayan vatandaşların seyahat kolaylığı yönünde gerçekleştirilen uygulamaları açıkladı. İnsan Hakları Merkezi'nin enformasyon bürosunun raporuna göre Garibabadi şöyle dedi. Ülkemizin yurt dışında yaşayan vatandaşlara seyahat kolaylığı sağlamak gibi destek politikasının açıklanması, ayrıca geçen yılın sonlarına doğru yurt dışında yaşayan İranlıların Yüksek Şurası'nın kararı üzerine Dışişleri Bakanlığı'nın hizmet sisteminde yeni bir hizmet olarak seyahat kolaylığı hizmeti öngörüldü. Garibabadi şöyle devam etti. Bu sistem yurt dışında yaşayan vatandaşların her türlü sorularına cevap veriyor ve sonuçta seyahatleri için hiçbir kaygıya kapılmaksızın plan yapmalarına imkan tanıyor. Bu doğrultuda bu sistem gerekli bilgilendirmeyi yapıyor ve varsa herhangi bir engel nasıl giderileceğine yardımcı oluyor. Garip Abadi bu sistem hizmete girdiği günden bu yana yurt dışında yaşayan vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.
Hemşire gazetesinde Siyonist rejimden Gazze'ye karşı saldırı hazırlığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Siyonist İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı güçlerine Gazze'ye karşı son savaşa benzer bir operasyona hazırlanmalarını emretti. Son günlerde Tel Aviv'in derinliklerinde Filistinlilerin Siyonist rejim karşıtı operasyonların artması, Siyonist yetkililer ve yerleşimciler arasında paniğe ve endişeye neden oldu ve Siyonistler bu operasyonlardan korkarak Filistinlilere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist rejimin Kanal 13 televizyonu, Genelkurmay Başkanı Avio Kohavi'nin kuvvetlerine bir ay veya daha fazla bir süre içinde olası gerilimin tırmanmasına, ayrıca Duvar 2'nin muhafızları operasyonuna ve olası bir tepkiye karşı hazırlıklı olmaları talimatını verdiğini bildirdi. Duvarların muhafızları Siyonist rejimin 2021 Gazze şeridine yönelik son tecavüzünün adıdır. Filistinli gruplar ise operasyonlarını Kudüs Kılıcı olarak nitelendirdi. Kohavi ayrıca İslami Cihat Hareketi'nin Cenin'de bu hareketin birkaç üyesinin öldürülmesine tepki olarak Gazze'den roket atabileceğini iddia etti. Cumartesi sabahı Cenin'in güneyindeki Arabe bölgesinde İslami Cihat Hareketi mensubu 3 Filistinli Siyonist rejim tarafından şehit edildi ve 2 Siyonist asker yaralandı. Siyonist ordu sözcüsü Ron Kohaf da dün ordu güçlerinin artan gerilimler ve Ramazan ayıyla ilgili uyarılar nedeniyle Batı Şeria'daki operasyonlarını yoğunlaştırdığını söyledi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim'le 30 gün.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Yüce Allah'ın emsalsiz ve eşi benzeri olmayan kitabı Kur'an-ı Kerim'i daha fazla tanımak üzere hazırladığımız özel programımızın 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Kur'an-ı Kerim baharı olan mübarek Ramazan ayında amelleriniz ve ibadetleriniz Hak Teala katında kabul görmüş olmasını niyaz ederek bugünkü sohbetimize başlıyoruz.
Kur'an-ı Kerim'in sürekli gündeme getirdiği ve üzerine vurgu yaptığı önemli konulardan biri Allah'ı tanıma meselesidir. Bu semavi kitapta birçok ayet bize eğer Allah'ı arıyor ve onu tanıyarak iman etmek istiyorsanız duaya, kendi bedenimize ve ruhumuza bakmamızı buyuruyor. Yine bu kitap bunun için bize toplum ve tarih üzerine araştırma yapmamızı, nerede kanun ve düzen, istikrar ve hesap kitap hakimse tüm bunlar Allah'tan olduğunu buyuruyor. Kur'an-ı Kerim bize Allah'ı bulmak için meçhul ve esrarengiz ve makul olmayan tuhaf şeylerin peşinden gitmememizi, gördüğümüz şu bulutlar, rüzgar ve yağmur, ay ve güneş, dağlar ve ormanlar her biri bize açık bir dille onları yaratan bir yaratıcıdan haber verdiğini ve her birine sayısız bilimsel kanunu, matematik ve doğal ilişkileri hakim kıldığını anlatıyor.
Gerçekte Kur'an-ı Kerim bize eğer güncel, doğal ve sosyal fenomenlere alıştıysak, bu alışkanlık bu fenomenlerin kendiliğinden ortaya çıktığını düşünmemiz gerektiğini hatırlatıyor. İnsan Allah'ı arayan ve gören bir göze sahip olmalıdır. Şöyle ki baktığımız her şeyi Allah-u Teala'ya işaret eden bir işaret olarak algılamalı ve bu işareti bize Allah-u Teala gösterdiğini bilmeliyiz.
Yasin suresinde 33. ayetten 44. ayetin sonuna kadar 4 ayetlik 3 bölümden oluşan toplam 12 ayet yer alıyor. Ve her bölüm ve bir işaret ibaresi ile başlayarak Allah-u Teala'nın hüküm sürdüğü ve gücünü içeren ve ilahi lütuf ve hikmetini bir ayna misali yansıtan duadan bir işarete değiniyor. Bu dörtlü ayetlerin ilk bölümünde yere, tohumlara, meyvelere, akan çeşmelere ve bitki alemine hakim olan düzene işaret edilerek şöyle buyurmakta. Bu hususta ölü toprak onlar için mühim bir delildir. Biz ona yağmurla hayat verdik ve ondan tane çıkardık. İşte onlar bundan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar fışkırttık. Ta ki onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yesinler. Hala şükretmeyecekler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ve takdis ederim.
İnsanların yeryüzünde yaşamı toprağa ve ürünlerine bağlıdır. İnsan topraktan elde ettiği yiyecekler bazen tane ve bazen meyve şeklindedir. Bu ayetlerde her iki çeşide işaret edilirken meyvelerden hurma ve üzüme işaret edilmiştir. Dünyanın birçok yöresinde yetişen bu iki meyve hem insanların hoşlandığı hem de birçok besin maddesini içeren ve uzun süre saklanabilen gıda maddeleridir.
Yeri delip çıkan ve akan tüm çeşmeler, tane ve meyveler, hurma bahçeleri, üzüm bahçeleri hepsi toprağın ürünü sayılır. Ve bunu yapan ve toprağı bitkilerin yetiştiği alana çeviren Allah'tır. Yine ilginçtir ki Allah-u Teala bu ürünleri çift olarak yaratmıştır. Nitekim insanoğlu ilimde bunu anlayabilecek seviyeye geldiğinde ve yerden çıkan ve yeryüzünde var olan mahlukların çifte olarak yaratıldığını öğrendiğinde hayrete düştü. Ki bu da varlık aleminin tesadüfen ve hesapsız kitapsız bir şekilde yaratılmadığının bir başka işaretidir.
Kur'an-ı Kerim suresinin ikinci dörtlü ayetinde insanların dikkatini gökyüzüne hakim olan düzene ve güzelliğe çekerek şöyle buyurmakta. Gecede onlar için bir ibret alametidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendisi için belirlenen yerde akar. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay için de bir takım menziller tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede güzeller.
Tahran Radyosu.
Burada ayetler söze geceden başlıyor ki insanlar ve yer rahatlamak üzere hazırlanıyor ve bu da başlı başına bir başka ilahi işarettir. Gün batımına yaklaşırken gündüz yavaş yavaş bir deri veya bir kıyafet gibi yerden sıyrılıyor ve gece karanlığı hakim oluyor. Bu karanlık gerçi biraz korkutucu gibi gelebilir ama aynı zamanda gökte aydan ve parlayan yıldızlardan çok güzel bir tablo sunar. Gece düşüncesi hemen gündüz düşüncesini akıllara getirir. Gündüzleri güneş, hepsine birlikte güneş sistemi adı verilen gezegenleri ile birlikte Samanyolu galaksisinde belli bir yörüngede yoluna devam eder.
Bu hareket gayet hesaplı ve titiz bir harekettir ve galakside yer alan başta ay olmak üzere tüm üyeleri için söz konusudur. Ay yer kürenin etrafında düzenli ve saplanmış bir şekilde hareket eder. Ay en başta hilal şeklindedir. Fakat günler ilerledikçe bu hilal büyümeye ve daha nurani hale gelmeye başlar. Ve 7. gecede yarım daire ve 14. gecede de tam daire şeklinde olur ve ardından yeniden incelmeye başlar. Kur'an-ı Kerim bu durumu kurumuş hurma darına benzetir.
Dördüncü dört ayetler ise Allah-u Teala'nın denizinde işaretlerini beyan ederek şöyle buyurmakta. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibrettir. Onlar için bunun gibi binecekleri başka şeyler de yarattık. Dilesek onları suda boğarız. O zaman ne onların imdadına koşan olur ne de onlar kurtarılırlar. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet belli bir zamana kadar dünyadan faydalandırmamız müstesnadır.
Yük ve yolcu dolu gemiler açık denizlerde ve azgın dalgaların arasında çok uzak mesafeleri kat eder. Demir ve taşın suda batması ve ahşap nesneleri su yüzünde kalması doğanın sabit kanununa göredir ve geminin dengesi de onca yüküne rağmen bilimsel kurallara göre hesaplanmıştır. Bu kanunların tümü Allah Teala'nın isteği ve iradesinin hükmü altındadır ve hepsi ilahi güç ve hikmeti anlatır. Nitekim Allah Teala irade buyurursa gemiyi batırabilir. Bundan başka varlık aleminde başka kanunlar ve güçler de vardır. Peki bu durumda kim gemide oturanların imdadına yetişebilir? Kim bu insanları bir süre daha hayat nimetinden yararlandırabilir?
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla Yüce Allah'ın emsalsiz ve eşi benzeri olmayan kitabı Kur'an-ı Kerim'i daha fazla tanımak üzere hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parsudi.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden de görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzünü gösterme çerçevesinde en önemli gelişmelerini ele aldığımız Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Amerika'nın geçen haftaki en önemli perde arkası olaylarını gözden geçireceğiz. Birlikte deneyelim.
Sohbetimizde Amerika ile ilgili farklı meseleleri ele alacağız.
Amerika'da enflasyonun artmasından duyulan kaygılar,
Amerikan ekonomik büyümesinin hızlanması,
Biden'in Ukrayna'yı 6.9 milyar dolarlık bütçesi
ve Biden hükümet üyelerinin Rusya'ya karşı yaptırımlar hususundaki itilafları.
Geçen hafta Amerika ile ilgili bazı önemli gelişmeler de şimdi detaylar.
Amerikalıların enflasyon endişesi yaklaşık 40 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Gallup şirketinin yeni anketi yaklaşık her 5 Amerikalı'dan birinin ya da Amerikalıların %17'sinin en büyük ekonomik endişesi olarak enflasyonu işaret ettiğini ortaya çıkardı.
1 ile 18 Mart arasında yapılan anketin rakamları Şubat'taki orandan %10 ve Ocak'takinden de %8 daha yüksek olmasının yanı sıra Gallup'un 1985'ten bu yana kayda geçirdiği en yüksek değer. Gallup'un kayıtlarındaki daha kötü tek dönem 1980'lerin başıydı ki o dönemde 1970'lerdeki stagflasyon sonrasında halkın %52'si enflasyonu temel kaygıları olarak göstermişti.
Amerikalıların artan fiyatlara dair endişeleri geçici gibi durmuyorken ankete katılanların %59'u geçim maliyetinin oranları onları fazlasıyla kaygılandırdığını belirtti. Enflasyon akaryakıt fiyatlarında bile daha büyük bir endişe. Amerikalıların sadece %4'ü bunu en büyük kaygılar arasında saydı. Akaryakıt fiyatları ülke genelinde galon başına 5 dolara doğru yükseldi. Şubat'ta tüketici fiyatları 2021'e kıyasla %7,9 arttı ki bu Ocak 1982'den bu yana en hızlı enflasyon artışı oldu. O dönemde fiyatlar %8,6 artmıştı.
Gallup'un anketinde enflasyon 1980'lerin başındakinin aksine bugün Amerikalıların algısında ağır basan ülkenin karşı karşıya kaldığı en önemli sorun konumunda değil. Ancak son 30 yıldır olduğundan çok daha fazla öne çıkan bir sorun ve daha geniş ölçekte Amerikalıların ekonomik güvenine zarar veriyor gibi görünüyor ifadelere yer aldı. Fiyatlar 2021'de yükselmeye başladığında Amerikan Başkanı Joe Biden yaz boyunca tekrar tekrar yüksek fiyatların geçici olduğunu söylemişti. Ancak CNBC'nin isim vermeden atıfta bulunduğu idari yetkililere göre Beyaz Saray'ın enflasyon tehdidini yanlış yorumladığını Şubat'ta kabullenmesinin de öncesinde Kasım'da bu mesajdan vazgeçilmişti.
Yetkililer Amerika Merkez Bankası'nın Beyaz Saray üzerindeki yoğun nüfuzu, büyük harcamalar, geleneksel tahviller ve Merkez Bankası'na lider atarken ağırdan alma gibi hususlara işaret etti. Gallup'un anketine katılan Amerikalıları kaygılandıran ekonomi dışı meselelerdeki esas endişe ise ülke yönetimi ve yönetimin zayıf liderliğiydi.
Amerika Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Amerika ekonomisi 4. çeyrekte %6.9'luk oranla güçlü bir büyüme kaydetti. Ancak büyümedeki ivmenin bu yılın başında COVID-19 vakalarındaki artış, tedarik zincirindeki sorunlar ve artan enflasyonun etkisiyle önemli ölçüde yavaşladığı belirtiliyor. Amerika'da ekonomi 3. çeyrekte %2.3 oranında büyümüştü. Büyüme şu anda pandemi öncesi seviyenin %3.1 üzerinde. 2021 yılı içinde Amerika'da ekonomi, hükümetin yaklaşık 6 trilyon dolarlık pandemi yardımı sağlamasının ardından %5.7 oranında büyümüş ve bu 1984 yılından bu yana görülen en büyük oran olarak kayda geçmişti.
Amerikan ekonomisi 2020 yılında da %3,4 oranında daralmış ve bu da son 74 yıldaki en büyük düşüş olmuştu. Amerika'da koronavirüsü vakaların artması ardından harcamalarda düşüş yaşanmış, fabrikalar ve hizmet sektörlerindeki faaliyetler de sekteye uğramıştı. Vaka sayılarında gözle görülür düşüşün ardından ülke genelinde kısıtlamalar kalkmaya başlamış. Ancak enflasyonda artış yaşanmış ve tedarik zincirindeki sıkıntılar devam etmiş. Amerikan Merkez Bankası bu ay politika faiz oranını 25 baz puan artırarak 3 yıl aşkın süredir bir ilke imza atmıştı.
2022 yılının ilk 3 ayında büyümenin keskin bir şekilde yavaşlaması bekleniyor. Yüksek enflasyonun tüketici üzerinde etkili olması öngörülüyor. Merkez Bankası'nın borç alma maliyetlerini artırması sonucu ev satışlarında düşüş gözlemleniyor. Bu da mortgage oranlarında da keskin bir yükselişe yol açıyor. Rusya'nın Ukrayna işgalinden dünya ekonomileri etkilendiği için ihracatın da zayıflayabileceği belirtiliyor. Ekonomistler bu yılın ilk 3 ayında büyümenin %0.5'e kadar düşebileceğini, hatta negatif bölgeye bile kayabileceğini öngörüyor.
Amerikan Merkez Bankası, Amerikan ekonomisinin bu yıl %2,8 oranında genişleyeceğini tahmin ediyor. Bu oran 2021 yılına kıyasla daha düşük ancak bu rakamın yine de güçlü bir nokta olduğu ifade ediliyor. Gallup'un 1 Mart ve 18 Mart tarihleri arasında 1017 yetişkinle görüşerek yaptığı ankete göre Amerika'da önceki yıllara kıyasla daha fazla sayıda kişi enerji imkanı ve enerji maliyeti konusunda endişeli.
Ankete katılanların %47'si enerji maliyeti konusunda çok endişeli olduğunu, %30'u orta düzeyde endişeli olduğunu, %17'si az endişeli olduğunu, %5'i de hiç endişeli olmadığını aktarıyor. Enerji maliyeti konusunda çok endişeli olduğunu belirtenlerin oranı geçtiğimiz yıl %37 idi. Gallup'un anketine katılanların %44'ü, Amerika'daki enerji durumunun çok ciddi olduğu görüşünde. Bu oran geçtiğimiz yıl %32 idi. Anket sonuçları Ukrayna işgali sebebiyle Rusya'dan petrol ithalatını yasaklayan Amerika'da yakıt fiyatlarının yükseldiği bir döneme rastladı.
Tahran Radyosu.
Pentagon sözcüsü John Kirby, Ukrayna'ya $300 milyon değerinde yeni bir askeri yardım yapacaklarını söyledi. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü Kirby, Ukrayna'ya yapılacak yeni askeri yardımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Washington Post'un haberine göre Kirby, basına yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak Ukrayna'ya insansız hava araçları, zırhlı araçlar ve makinalı tüfekler de dahil olmak üzere $300 milyon kadar askeri malzeme sağlayacaklarını duyurdu.
Sözcü Kirby, yardım kararının Amerika'nın Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz bağlılığının altını çizdiğini kaydetti. Yardım kapsamındaki askeri ekipmanlar arasında gece görüş imkanı da sağlayan termal kameralar, güvenli iletişim cihazları, tıbbi malzemelerinde bulunacağı belirtiliyor. Amerikan Senatosu 11 Mart'ta Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya 13.6 milyar dolarlık yardımı içeren bütçe tasarısını onaylamıştı. Başkan Biden yönetiminde Amerika'nın Ukrayna'ya sağladığı savunma desteğinin 2.3 milyar dolara aşırı ifade ediliyor. Amerika, Ukrayna'nın uçuşa yasak bölge oluşturması ve savaş uçağı gönderilmesi teklifini ise geri çevirmişti.
Geçen hafta Başkan Biden, Kongre'ye gelecek mali yıl için önerilen savunma bütçesini gönderdi. 813 milyar dolarlık bir dilek listesi bir yıl önce talep ettiğinden neredeyse 60 milyar dolar daha fazla. Donald Trump da dahil olmak üzere herhangi bir başkandan daha fazla askeri harcama talep etti. Kongre önergeyi onayladığında ve büyük olasılıkla onu büyüttüğünde enflasyona göre düzeltilmiş dolar cinsinden Amerikan savunma harcaması Vietnam Savaşı'nın zirvesinde veya Başkan Reagan'ın soğuk savaş hazırlığında olduğundan daha yüksek olacaktır.
Sadece 2 yıl önce Biden başkanlığı için yarışırken Demokrat Parti'deki ilericiler Irak ve Afganistan'dan çekilmenin bir barış temettü, iç siyasi önceliklere yönlendirilebilecek savunma tasarrufları getireceğini de umuyorlardı. Bu ihtimali altı üst edenen Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olduğu düşünülebilir ve ılımlı demokratlar daha fazla savunma harcamasını da savunurlarsa kesinlikle Avrupa'daki savaşa öncülük edeceklerdir. Ancak bir soğuk savaş demokratı olarak büyüyen Biden hiçbir zaman derin savunma kesintileri sözü vermedi. Bunun yerine askeri harcamaları iç politikalarına uygun olarak teknoloji ve inovasyonda akıllı yatırımlara yönlendirmenin yollarını arayacağını söyledi.
Wall Street Journal dergisi, Başkan Biden yönetiminin bakanlıklar arasında Rusya'ya karşı ek yaptırımlar konusunda anlaşmazlık olduğunu bildirdi. Rusya'nın Kaspersky şirketine yönelik yaptırımlar Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ile Amerikan Hazine Bakanları arasında tartışmalara yol açtı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, Hazine Bakanlığı yetkililerini Kaspersky şirketine karşı yaptırımlara hazırlamaya çağırdı. Ancak Amerikan Hazine Bakanlığı uzmanları böyle bir girişim hususundaki kaygılarını dile getirmektedirler.
Rus şirketlerin yazılımları dünya çapında yüz milyonlarca insan tarafından kullanıldığı göz önüne bulundurulduğunda bu durum nedenle kritik olduğu da kabul edilmelidir. 25 Mart Cuma günü Amerikan Federal İletişim Komisyonu Kaspersky ve Çinli iki şirketi Amerikan ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu iddiasıyla kara listesine ekledi. Alman futbol kulübü Eintracht Frankfurt'a Kaspersky ile sponsorluk anlaşmasını bu ayın başlarında Alman hükümetinin dile getirdiği siber güvenlik endişeleri nedeniyle feshetti.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsuday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz. Thank you.